Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Ben Ceren Karlı'da. Konuğum Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı. Bugün Şebnem Korur Fincancı ile Türkiye'nin koronavirüsle imtihanını konuşacağız. İmtihan diyorum çünkü aslında Nisan ayının ilk başından bu yana Türkiye'nin verdiği zorlu sınav daha da zorlaştı. Vaka sayıları neredeyse 60 bine yaklaştı günlük vaka sayıları ve ölüm oranları da aynı şekilde artıyor. Şebnem Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
Teşekkür ederim. Şimdi hocam önce şeyden başlamak istiyorum. Bu Nisan ayının ilk haftasından bu yana neyle karşı karşıyayız? Ne oluyor? Neden bu kadar yoğun rakamlarla karşılaşıyoruz?
Biliyorsunuz koronavirüsle buluşma tarihi vermişti ne yazık ki iktidar. 1 Mart tarihi itibariyle. Biz de bugün dedik zaten bir salgınla randevulaşarak başa çıkmak mümkün değil. Şimdi 1 Mart'ta kontrolsüz bir normalleşmeye adım attı Türkiye. Aslında böyle bir normalleşmenin yani kapalı alanların yeniden açılmasının bilimsel bir gerekçesi yoktu. Çünkü evet vakalarda kısmi bir azalma olmuştu ama sıfırlanmış vaka sayısı söz konusu değildi. Günlük vaka sayıları 8 bin ile 10 bin arasında değişiyordu yeni vaka sayıları. Ölüm sayıları evet biraz azalmıştı ama 60-70'in altında da düşmemişti. Bu koşullarda özellikle normalleşme uygun değil. Zaten başından beri aslında bir salgınla mücadele perspektifi söz konusu değil. Hep güvenlikçi bir perspektifle sokağa çıkma yasakları üzerinden yürüyen, sokağa çıkma yasaklarını da akşam saatleriyle ve hafta sonuyla sınırlı tutan bir yaklaşım vardı. Hafta içi ne yazık ki fabrikalarda, atölyelerde insanlar kapalı alanlarda çalışmaya mecbur bırakıldılar. Toplu taşımalarla, servis araçlarıyla gene kapalı ortamlarda iş yerlerine taşındılar ve kaçınılmaz olarak böyle bir artış söz konusu oldu. Aşılama oranları ise hızla toplumsal bağışıklığı sağlayabilecek düzeye ulaşmadı. 14 Ocak'ta aşılamalar başladı ama günlük 1 milyon aşılama yapabiliriz denen koşullarda bakın ne olabilirdi? Günlük 1 milyon aşılama yapabilseydik biz şu an itibariyle 60 milyon doz aşı yapmış ve bunun ikinci dozunu da tamamlamış olurduk geldiğimiz bu tarih itibariyle. Dolayısıyla önemli ölçüde toplumsal bağışıklığı sağlayabilecek koşullar oluşturulduk ama bunlar da olmadı. Oysa salgınla mücadelenin temelinde neler var? Önlemler almanız gerekiyor. Önlemler almakla beraber tabii ki salgında bulaştırıcılığı olanları izole edecek yöntemler oluşturmanız gerekiyor. Yani onları toplumdan uzaklaştırmak gerekiyor. Onun için de bulaştırıcı olanların tespiti gerekiyor. Ve bulaştırıcı olabilecek olanların da karantinası gerekiyor yeterli süre. Biz sevindik. İllere göre bir risk haritası oluşturulmasına başından beri söylüyorduk. Çünkü yerellerden doğru kararların oluşturulması gerekiyor. Yerellerin koşullarına göre oluşturulması gerekiyor. Ama böyle olmadı. Risk haritası orada kızardı, bozardı. Ama ne yazık ki o kızarma ve bozarmaya dönük herhangi bir önlem olmadı. Şehirler arası ulaşımı sınırlamadılar. Şehirler arası ulaşım sınırlanmadığında çok yüksek riskliğinden düşük riskliğiyle eğer insanlar geliyorsa onların bu virüsü taşıma olasılığı vardı. Üstüne bir de hızlı bir bağışıklama gerçekleştirilmeyince mutasyonlarla karşı karşıya kaldık. Özellikle de İngiltere mutasyonu Türkiye'ye girdi. Nasıl girdiğini araştırmak ve onu orada sınırlamak gerekiyordu. Ama geçtiğimiz günlerde İngiltere varyantının 180 bini geçtiğini ifade etti Sağlık Bakanı. Demek ki hiçbir sınırlama gerçekleştirilmemiş. İnsanların açlığa, yokluğa mahkum edildiği koşullarda bir ekonomik destek, sosyal destek sağlanmadı. Onlar sağlanmayınca insanlar temaslarını dahi bildirmekten kaçınır hale geldiler. Onların temaslarını bildirdiği koşullarda da takip sistemi yeterli işlemediği, sağlık çalışanları, sahada çalışanlar artık yorgun düştüğü ve tükendiği için yeterli bir izleme ve önleme gerçekleştirmek mümkün olmadı. Bu koşullarda biz 1 Mart'ta açıldık. 1 Mart'ta açılmakla beraber de sosyal cinayet süreci başlamış oldu. Evet, haftalık ölüm sayıları artık baktığımızda ilk başta haftalık 300'lerdeyken şimdi 1,5 maalesef 1500'lere, 1700'lere doğru ilerliyor. Bunların yakınlarıyla, dostlarıyla, sevdikleriyle birlikte düşündüğümüzde aslında Türkiye'de ne yazık ki günde en az 10 bin insanı etkileyen bir acıyla karşı karşıyayız. Böyle düşünmek gerekiyor. Yalnız ölenler değil, onları yitirenlerin, yakınlarının yaşadığı acılar çok ağır. Onları kurtaramayan hekimlerin yaşadığı, onları kurtaramayan sağlık çalışanlarının yaşadığı acılar çok büyük. Bu yükle tükeniyor insanlar.
Hocam, ekonomik kısma da değindiniz. İnsanlar, yani bu bir yıl içerisinde gözlemlediğim kadarıyla geldiğimiz aşamada, şu anda sürecin ilk başında halkta büyük bir panik vardı. Ne bu, evde kalalım, işte marketlere akın ediyordu insanlar. Biraz bir kaos hali vardı. Şu an benim gözlemlediğim kadarıyla vaka sayıları o döneme göre çok daha yüksek. Ama insanlar işini kaybetmekten çok daha fazla korkuyor. Nitekim kısa çalışma ödeneği de bitti. İnsanlar artık ücretsiz izne gönderiliyor. Sokağa çıktığımda, insanlarla konuştuğumda diyor ki, yani ben hasta olayım, yatağa düşeyim ama kafem kapanmasın çünkü ben hiçbir destek alamıyorum diyor. Toplumsal olarak baktığınızda da dediğiniz gibi, yani yasakların dengesi o kadar tuhaf ki, yani ben de bir yurttaş olarak artık hiçbir yerin kapanmasını da istemiyorum çünkü mental sağlığımız da gidiyor, çünkü dengesiz bir şeyle karşı karşıyayız. Ruhsal olarak da çöküntü yaşıyoruz. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla bu salgının ilk başından ve şu anki kriz dönemine kadar, yani tamamı belki bir krizdi ama şu Nisan ayında yaşadığımız yüksek oranlara kadar farklılıklar ne? Bu dönemin diğerlerinden farkı ne?
Şimdi biliyorsunuz hiçbir destek sağlanmadı gerçekten. Bu destek sağlanmadan üstelik bir açılıp bir kapanan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu açılıp kapanmaları restoranlar için, kafeler için de söylüyorum. İnsanlar hazırlık yapıyorlar, masraf ediyorlar ve açılıyorlar, kiraları işliyor, çalışanların ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Ama koşullar son derece uygunsuz. Ayrıca açık oldukları saatler çalışma saatleri. Bu çalışma saatlerinde kim gidecek de o restoranların, kafelerin gelir elde edebileceği ve böylece çalışanlara ücret ödeyebileceği, kiralarını karşılayabileceği, elektriklerini, sularını, ısınma masraflarını karşılayabilecekleri koşullar oluşturacak. Bu da oluşturulamıyor. Ama tabii ki insanlar artık ciddi bir bıkkınlık içinde, doğru bir mücadele yöntemi olmayınca kaçınılmaz bu. Oysa biz en başında, bakın, daha ilk sonbaharda vakalar yükselmeye başlarken ifade etmiştik. Nasıl bir yöntemle sınırlamalar olabileceğini tanımlamıştık. Sınırlamaları yaparken kapalı alanları hızla kapatın demiştik. Ama ısrarla, örneğin restoranı, kafeyi kapattılar ama AVM'leri kapatmadılar. Ve biliyoruz ki buralar kapalı alanlar, merkezi havalandırmaları var. Ve bu merkezi havalandırmalar bir salgına uygun yapılandırılmış havalandırmalar değildi. Dolayısıyla biz çifte standardı olmayan bir kapalı alanların kapanması, toplu bulunan alanların, özellikle kapalı toplu bulunan alanların kapatılması ve sayıların sınırlandırılması önerisinde bulunmuştuk. Örneğin fabrikalarda, atölyelerde dönüşümlü çalışmayla çalışan sayısını sınırlandırma, uygun havalandırma, pencerelerin açılarak havalandırılması, toplu taşıma sıklığının arttırılarak toplu taşımada insan sayısının azaltılması önerisinde bulunmuştuk. Bunun yanı sıra da demiştik ki temel bir takım gereksinimler mutlaka karşılansın. Yani elektrik, su, ısınma giderleri devlet tarafından karşılansın. Kira gibi bir takım ödemeler ertelensin. Özellikle küçük esnaf açısından, iş yerleri açısından. İnsanlara insanca geçinebileceği bir ödeme yapılsın. Ancak insanlar evlere kapatılmasın. Tam tersine insanların fiziksel mesafelerini koruyarak fiziksel aktivitelerini sağlayabilecekleri yeterli açık alan olsun. Parklar olsun. Ama örneğin salgının başında anımsayın lütfen. Biz ilk olarak sahilleri ve parkları yasakladık ve kapattık. Oysa tam tersi olmalıydı. Açık alanda fiziksel mesafeyi koruduğumuzda bizler için çok daha sağlıklı. Üstelik bu hastalığın ağırlaşmasında önemli risk faktörlerinden birinin obezite olduğunu biliyoruz. Obeziteyi önleyecek bir durum fiziksel aktivitenin olması. Sadece obezite değil, bağışıklık sistemini de koruyor. Çünkü fiziksel aktiviteniz olduğunda ruh sağlığınızı da korumuş oluyorsunuz. Sosyal iyilik halini de korumuş oluyorsunuz. Ama bunları gerçekleştirmediğinizde işte bugün geldiğimiz noktada artık toplumda da bir duyarsızlaşma ortaya çıkıyor. Biz ne diyoruz? İşte mesafe, maske, hijyen diyoruz. Hijyen değil aslında, havalandırma. Yani maske ve mesafe evet ve havalandırma sağlamalıyız. Uygun havalandırma sağlamalıyız. Ama bunları anlatmak bile çok zor. Ekonomik darboğaz içinde insanlara, bu kadar yoksullaşmış insanlara hastalanmamanız için şunları yapmalısınız dediğimizde artık onu aldırmıyorlar. İşimi kaybetmeyeyim diyor, 3 kuruş para kazanayım diyor. Ayrıca işini kaybetmenin ötesinde günlük çalışan insanlar var. Ve bu günlük çalışan insanları siz ne yazık ki güvenceli bir biçimde sağlıklı kalmaları için uygun ortamlarda barındırma olanağına sahip değilsiniz. Bütün bunları düşünmek gerekiyor. Evlere kapattığımızda örneğin sokağa çıkma yasağı dediğimiz ve eve kapattığımızda sonra diyoruz ki evde bulaş arttı. Tabii ki artacak. Siz fabrikada hafta içi çalıştırıyorsunuz insanları üst üste. Sonra üst üste toplu taşımada eve taşıyorsunuz. Ve oradan aldığı virüsü evin içine taşıyıp evde de kapalı ortamda ne yazık ki bulaştırıyor aldığı virüsü. İşte bunu önleyecek, bu döngüyü kıracak bir mekanizma gerekiyordu. O yüzden dönüşümlü çalışma dedik. O yüzden borçlar ertelensin dedik. O yüzden temel gereksinimler devlet tarafından karşılansın dedik. Çünkü bu bizim yurttaş olarak hakkımız. Biz vergi veriyoruz bu devlete ve verdiğimiz vergilerden tüm bunların karşılanabilir olması gerekiyor.
Hocam bu süreçte yalnızca tabii ki alarm veren tek şey vaka sayıları, ölüm oranları değil, yoğun bakımlar ve aynı zamanda hastanelerdeki tüm servislerin korona servislerine dönüşüyor olması. Bu diğer tüm basamak sağlık meselesini alt üst eden bir durum. Böyle baktığımızda sadece bu birkaç cümleyle sanki Türkiye'nin sağlık sistemi, o çok övünen sağlık sisteminin bir çöküntüye doğru gittiğini görür gibi oluyorum ben. Ne kadar doğru görüyorum bunu bir yurttaş olarak bilmiyorum ama sizden dinlemek isterim.
Teşekkür ederim gerçekten. Aslında övünülecek bir sağlık sistemimiz yok ne yazık ki. Kışkırtılmış bir sağlık talebi var. Bu kışkırtılmış sağlık talebine özelleştirmeyle verilen bir yanıt var. Bu bizim temel hakkımız olan sağlıklı yaşam hakkımızı koruyan bir sistem değil. Dünyanın tamamında da böyle. Koruyucu sağlık hizmetleri tamamen ötelenmiş, yok sayılmış bir dünyadan söz ediyoruz. Çünkü kar getirmiyor koruyucu sağlık hizmetleri. Kar getiren alana yönelmiş durumda. Bir salgınla karşı karşıya kaldığımız koşullarda da kar getiren bir sağlık hizmet sisteminin bu salgına yetmeyeceği muhakkak. Tam tersine bizim koruyucu sağlık hizmetleriyle önlememiz gerekirdi. Önlemedik. Önlemeyince hastane kapısına yığdık. Hastane kapısına yığdığımızda diğer sağlık hizmetlerine erişmesi gereken insanların bu hizmete erişemediği koşullar oluştu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içinde yani Mart ayından Aralık ayına kadar olan sürede toplam 20 bine varan COVID-19 ölümleri, resmi rakamlarla bildirilen COVID-19 ölümlerinin karşısında sadece İstanbul için 18 bini aşan fazladan ölüm vardı. Şimdi bu 18 binin belki üçte biri COVID-19'a bağlı olup ama COVID-19 olarak kayıda girmemiş olan, testi pozitif olmadığı için COVID-19 diye tanımlanmamış olan ölümler olabilir. Ama üçte ikisi de ne yazık ki acil sağlık hizmeti gerekmesine rağmen sağlığa erişemeyen, servisler kapandığı için, diğer servisler kapandığı için hastanede yatarak tedavi olamayan, erken tanılamayan vakalardı. Önlenemeyen başka hastalıklardı. Dolayısıyla bu sadece İstanbul için 18 bin rakamı. Sonrasında salgında, tabii ki salgın sayılarında o garip kısmi önlemlerle de olsa insanlar da kısmen buna riayet ettiği koşulda azalma olunca bu fazladan ölümlerle COVID-19 ölümleri arasındaki makas biraz azaldı. Ama şimdi salgının artışıyla birlikte yeniden fazladan ölümlerde yükseliş görüyoruz. Yani sağlık hizmetine erişememe durumu yeniden başladı ve dolayısıyla bu salgın durumuyla artışla beraber makas açılmaya başladı. Biz yeniden fazladan ölümleri göreceğiz. Bu fazladan ölümlerin sorumlusu da COVID-19 ile ilgili gerekli önlemleri almayan iktidardır. Dolayısıyla dolaylı ilişkisi vardır COVID-19 ile bu fazladan ölümlerin. Kalp krizi geçirip acilde tedavi göremeyen ya da kardiyolojik yoğun bakımda yer bulamadığı için yatamayan insanların ölümleri sadece bu nedenle değildir. COVID-19 için gerekli mücadele adımlarını atmayan iktidarın sağlık sistemini çökertmesidir. Tabii bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının da tükendiğini unutmamak gerekiyor. Bu yoğunlukla karşılaşıldığında ciddi bir tükenme yaşanıyor. Sağlık çalışanları hiçbir bakımdan desteklenmiyor. COVID-19 ile mücadele sırasında evet öncelikle aşı yapıldı biliyorsunuz onlara. Şimdi öncelikle aşılama grupları tanımlanıyor. Onların eşleri de öncelikle kabul ediliyor. Ama ya da aile bireyleri ya da yakınları birlikte yaşadıkları, örneğin sağlık çalışanlarının aynı evi paylaştıkları insanlar aşılamada öncelikli grupta değil. Siz risk grubu olarak tanımlayıp onların ev paylaştığı insanları da risk grubu içine alarak aşı önceliği veriyorsanız bunu sağlık çalışanları için de yapmalıydınız. Eğer yapmazsanız onların sosyal destek alabilmesini de olanaksız hale getirmiş oluyorsunuz. Çünkü evlerine gidemedi sağlık çalışanları bu yoğunlukta. Çocuklarının bakımını üstlenemediler. Çocuklarından ayrı kalmak zorunda kaldılar. Ve üstelik bunun için bakım masrafı verdiler. Ama bu kayıplarını karşılayan bir ekonomik destekle de karşılaşmadılar.
Az önce çok böyle yani gerçekten herhalde akıl sağlığımızla dalga geçiyorlar dedirten bir haber vardı gazete duvarda. İki hemşire 9 Eylül Üniversitesi Rektörlük Üniversite Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda işte koronadan ölen sağlık çalışanlar için saygı duruşunda bulunmalarından sonra iki hemşire için ülke bütünlüğünü bölmek gerekçesiyle uzaklaştırılma karar verilmiş. Yani hani herhalde bunu biri anlatsa işte dalga geçiyorsun, şaka yapıyorsun, zeytun haberi falan denir ama gerçek.
Biliyorsunuz zaten yaptığınız her eleştiri bölücülük olarak tanımlanıyor ya da sizi terörist diye tanımlıyorlar ve damgalıyorlar. O yüzden şaşırtıcı değil ama tabii ki şunu da bilmeliler. Biz sağlık meslek örgütleri, emek örgütleri olarak tabii ki meslektaşlarımızın yanındayız. Tabii ki yitirdiğimiz meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarını yüreğimizde taşıyoruz ve her zaman anacağız, atmaya devam edeceğiz. Ve salgınla mücadelede yürütülen hatalı uygulamaları da eleştirmeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımız hiç kaygı duymasınlar, onların yanındayız, biliyoruz. Bu bölücülük değil, tam tersine onları damgalamak bölücülüktür. Bunu da hatırlatalım.
Hocam peki şeye dair net bir veri var mı? En azından belki hani basına yansıdığı rakamlar itibariyle koronadan değil ama koronanın yoğunluğundan dolayı işte hastanede yer bulamadığı için yani en son İzmir'de Aslı Özkısırlar yaşamını yitirmişti. Vedat Hoca'yla da yaptığımız yayında o dedi ki o bildiğimizdi yani hani köylerde, ilçelerde işte merkezi olmayan yerlerde o kadar çok benzer şeyler oldu ki buna dair net bir veri var mı ya da yaklaşık bir veri?
Şöyle söyleyebilirim. Geçen yılın verilerine baktığımızda 11 ilin verilerini toplayabilmiştik biz. Çünkü biliyorsunuz veriye ulaşmak da bu ülkede neredeyse olanaksız, şeffaflık yok. Belediyelerden, e-devlete verilerini girenlerden biz fazladan ölümleri çıkarmaya çalıştık ve gördük ki fazladan ölümler bölgelere göre değişmekle birlikte son 5 yılın yani salgın öncesi 5 yılın ortalamalarının %50 ile %60 arası üzerinde. Ve bunların da üçte biri yaklaşık olarak belki doğrudan COVID-19 ama üçte ikisi diğer sağlık sorunları nedeniyle sağlık hizmetine erişemediği için meydana gelen ölümler. Ve yaklaşık olarak bu rakamlara baktığımızda da 50 bin gibi bir rakam 11 il için ve bunun yaklaşık 30-35 bini gerçekten sağlık hizmetine erişemediği için meydana gelen ölümler denebilir. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bir yaşam hakkı ihlali böyle değerlendirmek gerekiyor. O yüzden biz son zamanlarda buna bir sosyal cinayet diyoruz. Yalnızca COVID-19 değil. Sağlık hizmetine erişememenin ne yazık ki bu erişimi yolunu açmamanın ciddi sorumluluğu var.
Hocam aşı meselesine geri dönmek istiyorum. Tabii Türkiye'nin yani evdeki hesabın çarşıya uymadığı anlaşılalı çok oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi planlanan aşılama takvimine uyulmadı. Zaten bir aşılama takvimi var mı? Siz de bugün bir aşılama takvimi olmalı dediniz. Daha elle tutulur bir takvimden söz edilemiyor anladığım kadarıyla. Bugün Şil Üniversitesi'nce yürütülen bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Siz tabii hangi aşı varsa elinizde olun diyorsunuz hekimler olarak ama bu aşı bu araştırma Sinovac ve BioNTech'i karşılaştırıyor ve Sinovac aşısının ikinci doz yani zaten %50'lik bir koruma oranı var. Ama ikinci dozdan sonra etkinlik önce %27'ye uygulamadan 2 hafta sonra ise %56'ya çıkıyor diyor. Yani ikinci dozu olmanın çok önemli olduğunu söylüyor. BioNTech'te ama oran bu kadar değil. Yani ikinci dozu bu kadar acil olmasan da herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsun ve zaten sanırım bu koruma oranıyla Sinovac'ta vurulan her iki yaşlıdan bir tanesini kaybetmeye devam ediyoruz. Çünkü %50-65 yaş üzeri koruma yanlış hatırlamıyorsam rakamları. Lütfen düzeltin eğer yanlış bir bilgi veriyorsam. Şu an aşı tereddütü kavramını kullanmıştı Sayın Vedat Bulut. Ama tabii bu tür araştırmalar biraz bizde aşı tereddütünü de ortaya çıkarttığı gibi iktidarın tercih ettiği ve satın aldığı Sinovac aşısı acaba tam bir fiyasko mu sorusunu da doğrutturuyor. Belki bu haberleri çok hekim gözüyle okuyamadığımız için de böyle olabilir ama sormak istiyorum. Yani ben bu haberi okuyorum bir gazeteci, bir yurttaş olarak ve aşı tereddütüm artıyor. Ve diyorum ki benim ülkemin kullandığı aşı gerçekten etkili değil ve fiyasko olabilir mi ve ben ne yapacağım?
Teşekkürler bu soru için. Gerçekten tabii BioNTech'in birinci dozdan sonra koruyuculuğu başlıyor. O açıdan önemli. Koruyuculukla ilgili oranlar da faz 3 çalışmalarında yüksek. Onu da biliyoruz. Ancak elimizde hangi aşı olursa olsun güvenli olduğu ölçüde mutlaka aşılanmaya ihtiyaç var. Bu aşılamada şöyle bir özellik var. Tabii ki aşılamanın koruyuculuğu aşılanmanın koruyuculuğu düşükse o zaman toplumsal bağışıklık için gereken aşılanma oranları yani toplumdaki nüfusun oranlarının daha yüksek tutulması gerekiyor ve bunu değerlendirmek gerekir. O nedenle aşı tereddütüne mahal vermeden aşılanmayı sağlamak gerekiyor. Hızla ikinci doz aşıların olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de henüz %10'a ulaşmamıştı dünkü rakamlar. Bugün belki %10'a ulaşmıştır ikinci dozu. Yani toplantıdaydım, onun için son rakama bakamadım maalesef. 7 milyon 900 bin civarındaydı dün itibariyle iki doz aşı yapılanlar. Hani bugün yapılan, çünkü günlük 150-200 bin arasında aşılama yapılıyor. Ama bazı merkezlerde hele aşı gelmediği için verilen randevuları iptal etmek zorunda kaldığını da paylaşıyor meslektaşlarımız. O yüzden hani bu rakamlar düşük olabiliyor bazı günler. Aşı ulaştırma, aşı lojistiği ile ilgili sorunlar nedeniyle. Şimdi %10 olduğunda bile yeterli olmadığını biliyoruz. %10 iki doz aşılama yapılmış olmasının toplumsal bağışıklık için henüz bir anlamı yok. Hızlı aşılama yapılması gerekiyor ama burada aşı temini ile ilgili sorunlar olduğunu da biliyoruz. Tabii firmalar özellikle aşı üretimine yetişmekte de zorluk yaşıyorlar. O nedenle biz başından beri patentin kaldırılması gerektiğini, hızla aşı formüllerinin ülkelerle paylaşılması ve ülkelerin aşıları üreterek toplumsal bağışıklığı sağlayacak yeterli aşıyı sağlamaları gerektiğini ifade ediyoruz. Burada böyle bir sorunumuz da var. Bütün dünyada aslında sıkıntılar var. Aşı ne olursa olsun aşıya erişim olduğu anda aşılanma olmalı. Mutlaka aşı konusunda tereddüt olmamalı. Güvenli olduğunu biliyoruz. En azından bugüne kadar yapılan aşı dozları itibariyle ciddi yan etkilerle karşılaşmadık. İkinci boyutu, evet, hastalama, yani COVID-19 hastalığıyla karşılaşıldığında pozitif olma olasılığı BioNTech'e göre daha yüksek. Ama hastalığı ağır geçirme konusunda koruyuculuğu olduğunu da biliyoruz. Evet, bu oranlar da belki çok yüksek değil. Hani hastalıktan tümüyle koruma, ağır geçirmekten tümüyle koruma konusunda da sınırlıkları var. Sinovac aşısının faz 3 çalışmaları itibariyle de ve sahadaki gözlemler itibariyle de. Ama sonuçta ağır geçirilmesinden koruması bile çok kıymetli. Bunu da dikkate almak gerekir. Sağlık sistemi üzerindeki yükü de azaltan bir boyut bu. Bu şekilde olması itibariyle. O yüzden patentsiz aşı formüllerinin tüm ülkelerle paylaşılması, hızla aşıların üretilmesi gerekiyor. Neden bunu söylüyoruz? Bütün dünya için geçerli bu. Küresel bir salgın ve bunun çözümü küreseldir. Aşılama da, bağışıklama da bu küresel çözümün en önemli parçalarından biridir.
Hocam, yani şunu diyebilir miyiz Sinovac için? Az önce söylediğiniz gibi BioNTech'in daha yüksek birinci dozdan sonra ikinci doza duyulan çabucak ihtiyaç ve Sinovac'ın daha fazla. Eğer o süre daha da uzarsa, aşılar temin edilmezse vurulan birinci aşıların bir anlamı, kaidesi kalıyor mu yoksa daha mı düşüyor? Yani temin daha da gecikirse ve süre uzarsa, aradaki o 28 günü yanlış hatırlamıyorum, o süre uzarsa etkinlik oranı iyice düştüğünde herhalde birinci aşı vurulmanın da pek bir anlamı kalmıyor gibi benim anladığım kadarıyla.
Sonuçta aşılama her koşulda anlamlı. Tabii ki sürenin uzamaması yönünde mutlaka adımlar atılmalı ve hızla ikinci doz aşılar da yapılmalı. Ama tüm toplumda hızla aşılamanın tamamlanması gerekiyor. Aşılamalar geciktiğinde, birinci doz aşıdan sonra süre uzadığında karşımıza yeni mutasyonlar çıkıyor. Ve bu mutasyonların bir kısmı, yani virüsün geçirdiği değişimlerin bir kısmı maalesef hem daha hızlı bulaşma yönünde bir değişime işaret ediyor, hem de daha fazla hastalandırma, daha ağır hastalık geçirmeye yol açabiliyor. O yüzden bu mutasyonlarla birlikte değişimi de önleyecek olan toplumsal bağışıklığın hızla sağlanması olmalı.
Peki hocam, siz bugün bir basın açıklaması yaptınız. Az önce de bahsettiğiniz açıklamanızdan sosyal bir cinayet olarak tanımlıyorsunuz bu süreci. Bundan sonraki aşama için ki şunu biliyoruz, Sağlık Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği ile masaya oturmuyor ve görüşme yapmıyor. Ancak hani şu an gerçekten belki de son bir yılın en sıkıntılı zamanlarını geçiriyoruz. Her ne kadar panik havası ilk dönemlerdeki kadar olmasa da ve çok daha belki de bu sessizliğin altından çok daha büyük bir toplumsal reaksiyon çıkacak. Bu aşamadan sonra geç kalınmış değil hala ve bu noktada bir çağrınız var mı? Yani bu noktadan sonra neler yapılabilir?
Şimdi hiçbir zaman geç kalınmış olmaz. Salgınla mücadeleyi sürdürmek, ilkeli biçimde sürdürmek gerekir. Salgınla mücadele sürdürülürken sadece Türk Tabipleri Birliği değil aslında. Tüm sağlık meslek örgütleri, tüm emek örgütleri ve toplumun sesinin duyulabileceği oluşumlar üzerinden kararları birlikte almak gerekir. Kararlara toplumu da katmak gerekir. Bilimsel bilgi ışığında, bilim insanlarıyla ama bu bilim insanlarının kendi meslek örgütleriyle birlikte olduğu koşullarda yürütmek gerekir. Bugün basın açıklamasında aslında bir görüntüyü de paylaştık biz. Bir yıl içinde yani salgın başladığından bu yana Türk Tabipleri Birliği olarak toplamı 50 metreye ulaşan bir yazışma yapmışız Sağlık Bakanlığı'yla. Taleplerimizi dile getirmişiz, önerilerimizi dile getirmişiz. Bunlara yanıt almış mıyız? Hayır. 50 metre, 50 metrelik kağıt rulosunu ben bugün basın çalışanlarına sergiledim. Bizi anlamanız için. Bu yalnızca Türk Tabipleri Birliği'nin talepleri. Bunun dışında tüm sağlık emek örgütleri, meslek örgütleri çeşitli yazışmalarla bir 50'şer metrede onlar ulaştırmaya çalışmıştır önerilerini. Ama sadece biz değil. Bu tüm Türkiye'de yaşayan insanların sorunu. Dolayısıyla o insanlarla birlikte çözümler üretmemiz gerekiyor. Onların sesine kulak vermemiz gerekiyor. O sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin birlikte çaba sarf etmek gerekiyor. O nedenle önümüzdeki hafta aslında emek örgütleriyle tüm emek örgütleriyle, tüm bileşenlerle randevular alarak toplantılar yapıp birlikte neler yapabiliriz onu konuşmayı hedefliyoruz. Tüm partilerle, sesimize kulak veren tüm partilerle randevu alıp neler yapabiliriz onu konuşmayı hedefliyoruz. Pazartesi günü o nedenle Türk Tabipleri Birliği ve tüm odalarla birlikte bir açıklama yapıp çağrı yapacağız topluma. Gelin birlikte düşünelim, birlikte üretelim, birlikte karar verelim diye.
Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Salgın yönetimi şu anki mevcut haliyle devam ederse ne olur?
Ne yazık ki günlük vaka sayılarını çok daha dramatik boyuta taşıyabilir. Çünkü katlanarak artıyor biliyorsunuz ve dolayısıyla 50-60 bin olarak seyreden günlük vaka sayısı 100 binlere ulaşabilir. Resmi rakamlardan söz ediyorum. Günlük ölüm sayılarını 500'lere kadar taşıyabilir. Ve bu her biri bizim canımız, dostumuz, kardeşimiz, aile bireyimiz. Bu insanları yitirmek hepimizi umutsuzluğa, hepimizi farklı bir boyuta taşıyabilir. O nedenle biz toplumun tüm bileşenlerinin kendi hakları için kendilerini ifade etmesi gerektiğini de unutmamalıyız. Artık bu salgından, bu salgınla yaşadıkları yoksullaşmadan, sosyal yoksulluktan bir duyarsızlaşma halini aşmak ve yeniden haklarımızı talep etmek bizim için olması gereken, yoksa gerçekten geldiğimiz nokta başa çıkılmaz bir nokta olacak. Ve bunu Ramazan'la sınırlayan, örneğin şimdi önlemleri Ramazan'da alacaklar. Neden Ramazan? Neden bu vakalar bu kadar yükselirken, hızla tırmanırken ölümler, biz 10 gündür hiçbir adım atmadık. Bunun sorusunu da hep beraber soralım.
Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için, değerli vaktinizi
Ben teşekkür
ayırdığınız
ediyorum.
için. Hoşça kalın.
Kolaylıklar diliyorum.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.